gösterilerde şu oldu. Şimdi ışıma ve yansıma. Burada şey diyor Hegel. Işıma yansıma olanla aynıdır. Yani bu güzel bir cümle olmadı Türkçe'de ama ışıma yansımayla aynıdır. Bu ışıma ve yansıma nedir?
Reflection.
Evet. Yansımalar Almancası refleksiyon. Yani o hepsi öyle. Burada ışıma ve yansımanın şeyi var. Biraz onu netleştir. Aslında çok yalın. Yani hepinin şeyi anlaşılırsa, demek istediği anlaşılırsa kesinlikle problem çözülecek.
Işıma kaynaktan çıkan. Değil mi?
Şimdi ışıma bu.
Evet.
Yani burada bir şey var, başlangıç noktası var.
Dolaysız olan.
Evet. Şimdi aslında görüyoruz ki ışıma denen şey de dolaylı. Bu dolaysız olan.
Kaynakla dolaylı tabii.
Şimdi buna dolaysız diyoruz. Bu tabii ki şey, ışıma denen şey. Yansıma ise şu. Buradan kendine geri dönüş. Yani bu yalın şekil, Hegel'in orada bütün şeyini açıklamak için yeterli. Şimdi ışıma yansıma olanla aynıdır ama dolaysız olarak yansımadır. Dolaysız olarak yansıma anlatımı anlaşılıyor mu? Neden anlaşılmıyor? Şimdi burada göreceğiz anlaşıldığını. Dolaysız olarak yansımadır. Burada bir yansıma var. Işıma. Bu ışıma. Ama yansıma var dedik. Var mı?
Onun için mi dolayısıyla?
Tabii. Yani bu tek devimli, tek hareketli bir şey.
Kaynaktan tek yönlü bir.
Kaynaktan çıkma, ışıma.
Yok, yansıma orada.
Fizik sözcükleri. Görünme anlamına da geliyor. Bu görünüş anlamına da geliyor. Ama refleksiyon görünme anlamına gelmiyor.
Yani.
Eğer orada ben ışıma yerine görünme deseydim, sanırım gidecekti şey bütün Hegel'in demek istediği şey. Şimdi Miller çevresinde sık sık ışımaya yansıma demiş. Miller çevresinde pek çok yerde yani direkt olarak şahit yansıma olarak çevirmiş. O da hani yanlış diye okunmuyor ama Hegel'in anlamı orada kayboluyor. Kesin kayboluyor. Yani çünkü aradaki fark çok büyük. Hegel çok yalın, hiçbir zorluğu olmayan bir şey, anlatım tarzı kullanıyor çünkü. Yani burada bir karışıklık yok. Şimdi o cümle anlaşılıyor mu? Ama dolaysız olarak yansımadır. Bu da bir yansıma, bu da bir yansıma. Bunun yansıması şey...
Dolaysız.
Yani neden dolaysız? Çünkü şey yok. Giriş geliş yok. Sanırım öyle. O şekilde anlaşılıyor. Şimdi kendi içine dönmüş, kendi içine dönmüş olan şu ikincisi. Böylelikle dolaysızlığına yabancılaşmış ışıma için yabancı bir dilden refleksiyon sözcüğünü kullanırız.
Burada görünüş şeyini kullanıyor
İngilizcesinde. Evet. O aynı yeri bulursan orada yani O tamam. Bu section 2 değil. Section bu reflection diye bulacaksın onu. Onun hemen A, B, C'si. C'yi biz okuyoruz şu anda.
Reflection. Evet.
Reflection, evet. C yansıma ya da bakarız ona. Şimdi şeye dönelim buraya isterseniz. Yani ona şu an
bir de external reflection demiş.
Şimdi o şey üçüncü yansıma, ikinci yansıma gibi, dış yansıma, ikinci yansıma. Biz genel olarak yansıma, C'ye bakıyoruz. Şimdi, yani bu paragrafı bir daha geçmeye gerek var mı? Işıma yansıma olanla aynıdır diye, tamam. Ama dolaysız olarak yansımadır. Yani birincisi yansıma doğru. Olarak yansımadır. Birisi ışıma dolaysız, yansıma dolaylı. Ya da ikili. Aradaki fark bu. Bunları çöz... Yani burada Hegel... şimdi söyledi çok kolay olduğu anlaşılıyor mu?
Yansıma her zaman dolaylıdır o zaman.
Tabii. Aslına bakarsak bu ışıma bile dolaylı.
Kendisi de.
Çünkü yani bir şeyi var, kaynağı var. Bir de gidişi var. Ve orada bir dolaylılık ya da bir ayrım var.
Buradaki dolaysızı yine varlık şey yapıyor. Öyle mi düşünmemiz lazım? Yani varlığa karşılık düşen dolaysız olan. Buradaki ışıma da öz de evet. Onun dolaysız yansıması olarak birinci etapta düşünmemiz gereken. Hı. Yine ikinci etapta öz kendine yansıyor olarak bir dolaylı yansımadan
şimdi, bahsediyoruz. Güzel. Yani onlara da gireceğiz. Çünkü kendisi burada ileride onlara girecek. Giriyor. Onun İngilizcesine döneriz Ahmet. Buraya konsantre olalım. Çünkü gerçekten İngilizce'de şey yani hayır, bakarız. Yani
yardımcı olur diye.
Ne demiş? O kadar yaklaşmışken bu bak istersen. C. Yani,
D'de reflection.
Işıma yansıma olanla aynıdır. İlk şeyi nasıl yazmış?
C'yi reflection olarak.
Illusory being is the same thing as reflection diyor.
İşte bu İngiliz'in İngilizce okuyan takılacağı bir yer.
Illusory being, ışıma mı?
Illusory being yansımalı varlık diyebiliriz. Yanılsama.
Yanılsamalı varlık.
Yanılsamalı varlık.
Veya yanılsanan varlık.
Yani Hegel'in kullandığı sözcük shine.
Reflection, evet. Yani yansımayı yanılsamalı
varlık olarak. Görünüş olarak mı şey yapıyor?
Varlığın yanılsaması gibi de görünüyor yani.
Evet.
Ama burada dolaylılık, dolaysızlık anlatımı
yakalamak
güç değil mi yani?
Güç, yani hiç
çıkmaz. Bu Bing'de bir dolaysızlık
evet.
Var mıdır?
Bing olduğu için belki ama illüzyon olduğu için
de akabinde hemen şey olmayabilir. But its reflection as immediate diyor. Yani anlık olarak da.
Ama dolaysız olarak yansımadır. Evet. Şimdi ışıma sözcüğü daha uygun düşüyor. Çünkü Hegel burada şeyi, dolaylıyı dolaysızı anlatmak, ayırmak için ışıma ve yansımayı kullanmış. Yansıma aynı zamanda Avrupa dillerinde derin düşünmeyle bağlantılı olduğu için başka bir yarar da var Hegel'e. O yüzden yansımayı seçmiş. Yani bu yansıma burada başka bir örneği Japonca'da ya da ne bileyim İtalyanca'da şey olmak zorunda değil. Buradaki gibi refleksiyon İtalyanca'da olacak büyük olasılıkla. Ama yani bu Almanca'ya özgü daha böyle etimolojik bir şey. Durum gibi görünüyor. Çok belirleyici değil. Yani bunlar zaten şey dışsal kavramlar. Yansıma, ışıma vesaire. Yani Ege'nin kendi mantık bilimini yazma tarzına bağlı kavramlar. Yani bir başkası başka türlü yazabilir mi?
Bir yerde nerede geçiyoruz? İçine yansıma diye.
Burada da geçtik.
Kendi içine yansıma.
İçine yansıma diye geçtik.
Bu öyle olacak. Yani burada geçecek o. Yani tamam. Şimdi yansıma, ışıma ve yansıma. Bu yansıma ilk paragrafta söylenen şeyler bunlar. Öz yansımadır diyor. Kendi içinde kalan oluş ve geçiş devimidir ki onda ayırt edilen saltık olarak yalnızca kendinde olumsuz olan olarak görünüş olarak belirlenir. Şimdi bunu da çözersek iyi olur. Öz yansımadır. O zaman bu öz. Yani birincisi öz değil gibi görünüyor. Ya da birincisi yansıma olduğu ölçüde öz. Birincisini yansıma olarak görebilirsek şimdi birincisinin daha yüksek. Evet. Yani bu İlki görünüşe karşılık.
Görünüşe karşılık düşün.
Evet. Ve görünüş henüz diyor varlıktan kalan son artıklar diyor görünüş evet, alanı. Varlık alanına ait. Dolaysız çünkü. Yalnız burada da dolaysıza geçiş sık sık yapılıyor. Çünkü yani kendiyle eşit olan ya da kendine dönen bunlar da şey. Dolaylılığı ortadan kaldırma anlamına geliyorlar. Ama burada şey var işte ortadan kalkmış bir dolaysızlık. Negatif dolaysızlık var.
Dolaylanmış dolaysızlık.
Ya da dolaylı dolaysızlık var. Öz alanının karakteri öz alanı ile ilgili olarak bir şey daha var ona dikkat ederseniz bu önemli olabilir. Şey öz alanı aslında olmayan bir alan. Buna dikkat edin. Öz alanı olmayan bir alan. Yani geçen
dolaysız hafta, alındığında olmayan.
Dolaysız olmayan bir alan. Dolaysız olan, var olan alan, var
dolaysız
olan.
Dolaysız alındığında olmayan olan.
Öz, öyle olan. Düşünme, öyle düşünme. Öz alanı yokluk alanı. Yokluk öyle düşünebiliriz. Evet. Var olmayanın alanı. Yani bir onu konsantre olmaya çalışın. Çünkü nitelik dediğimiz zaman dolaysızlık var. Nicelik ve ölçü. Yani varlık alanında bir dolaysızlık var. Öze geldiğimiz zaman öz de nesnel mantığa ait. Yani öznel mantığa değil ama nesnel mantığa ait. Ama öz alanındaki kategorilerin tümü de negatif kategoriler. Yani böyle değil, dolaysız değil. Bunun niteliği dolaysızca açıkta olan bir şey. Ama bunun özü yok. Yani bunun nedeni yok. Bunun tözü yok. Bunlar yokluk ortada değil. O anlamda yok diyorum. Olumlusu, olumsuzu, töz ve ilinek falan o tür şeyler. O şeyden geliyor. Özün, varlığın ortadan kalkmasını gerektirmesinden geliyor. Yani özde varlık yok. Ya da özde varlık negatif varlık. Öz kategorileri gizli kategoriler ya da anlak kategorileri öyle diyebiliriz. Yalıtılmış, evet. Bir bakıma kategoriler normal düşünce için, derin düşünce için. Derin düşünce ya da anlak burada aynı anlamda kullanılabilir rahatça. Çünkü derin düşünce şeydi değil mi? Yani kategorileri yalıtıyordu. Ondan yaptığı şey de oydu. Anlak da özdeşlik ilkesine göre düşünüyordu. Ve orada bu kategoriler varlık kategorilerinden farklılar. O yüzden eğitimsiz bilinç daha çok bu dolaysız varlık kategorileri alanında düşünüp kalıyor ve giremiyor. Öze giremiyor ve öze giremediği için doğa bilimlerini geliştiremiyor. Bu doğu kültürünün karakteri. Düşünmüyor, derin düşünmüyor. Alışkanlıkla davranıyor. Alıştığı yargılarda bulunuyor. Alıştığı değerlendirmeleri yapıyor. Kendine üzerine düşünme özgürlüğünü tanımıyor. Ya da derin düşünme özgürlüğünü tanımıyor ve o yüzden de hiçbir bilimi geliştiremiyor. Rasyonel olamıyor aslında. Yani böyle bu ya tarih felsefesinde çok açık olarak görünüyor. Yine yani ben söylerken bile gerilimi hissediyorum. Bu Hegel'in en rahatsız edici taraflarından birisi doğal bilinç için. Çünkü doğal bilinç resmen moron durumuna düşüyor. Yani özgürlüğün olmadığı bir yerde bilim olamaz anlamına geliyor. Doğru. Evet. Bilim olmaması demek, felsefenin olmaması demek, o kültürün düşünmüyor olması demek. Yani o kültürde bilimin olmaması halkın sorunu değil. O kültürün düşünen en bilgili insanların bilgelerinin sorunu ama o bilgeler bile fazla iyi düşünemiyorlar.
Özgür derken burada tabii özgür düşünceyi söylüyorsun değil mi? Özgür düşünce.
Özgür düşünce yani
özgürlükten ayrı olarak düşünülebilecek bir şey değil. Düşünce,
tabii,
özgürlük.
Yani,
ben tanımını da seviyorum. Yani düşünce özgürlüğü diye bir şey yok. Zaten düşünce özgürlüğü zaten olan herkes düşüncesini açıklamakça zaten düşünebilir de.
Evet.
Ama özgür düşünce, düşünce özgürlüğü değil. Özgür düşünce farklı bir şey tabii. Özgür düşünce bir takım paradigmalardan da soyutlanarak bir düşünce.
Özgür düşüncenin olması için
doğru,
gerekiyor.
Doğru konuştum ama bilmiyorum.
Yani birçok yanı doğrudur.
Yani özgür düşünce bana daha doğru bir terim gibi geliyor.
Tabii düşünce özgürlüğü derken de öyle anlamak gerekiyor.
Biraz çok
onu ayırt ediyor. Basın özgürlüğü demek istiyorlar. Basın denetleniyorsa orada denmek istenen o. Yani Türkiye'de düşünme özgürlüğü yok dendiği zaman bu yine bizim moron aydınlarımızın deyimi. Onlar ona sarılarak onu bahane ederek o yüzden biz düşünemiyoruz diyorlar. Yani aslında orada denmek istenen basın özgürlüğü falan o tür şeylerin evet onların konuşma özgürlüğünün kısıtlanması.
O
tabii ama bizim aydınımız olduğu için
kavrayışı da o düzeyde.
Zaten düşünmediği için düşünmemesinin bir şeyini buluyor. Kendine başkasına sorumluluğunu yüklemesi için güzel bir fırsat veriliyor ona. Yani biz düşünmüyoruz çünkü düşünme yasak diyor. Doğru mu?
İfade
Türk entelektüeli düşünmüyor. Ve neden düşünmüyor?
Düşünmediğini bilmiyor aslında.
Evet. Onu kabul etmektense, onu itiraf etmektense bu gerekçesini bulabilirdi. Düşünmesinin yasaklanmasında bulabilirdi.
Yani bir takım ön kabulleri kıramıyorlar.
Yani en büyük, bak en yani. Türkiye'nin en iyi entelektüelleri ata tapınmasının ötesine geçmiyorlar.
Ne?
Atatürk.
Atalara tapınma. Yani bunu nadir nadide görüyorsun. Mesela örneğin. Yani en son onda adı geçti bir yerde. Bu atalara tapınmanın şey en güzel örneklerinden birisi. Atatürkçü değilim diyor. Ben Atatürkçü değilim. Öyle bir başlık atmış. Evet. Yani Atatürkçülük bir tapınma şeyi. Yoksa Atatürk bir ideoloji falan kurmadı. Özgür düşünmeyi getirdi ve bizim entelektüelimiz özgür düşünmeyi bilmediği için Atatürkçülük olarak.
Bizzat söylediği bir şey var yani ben ideolojiyi sunmuyorum ya benimsemek için bile onun kendi söylediği
varsa
şey var.
Çok güzel.
Yani, İdeolojilerle evet. Şey altına kalıp altına almıyorum anlamında söylüyorum.
Güzel. Yani Atatürk'ün
kendi söylediği şey var.
Kendisi söylüyor ama onu izleyen yani onu tutulanlar bunun içeriğini evet. Gerçekten dolduramıyorlar evet. Ve hakkını veremiyorlar.
Kesin.
Tapın mahalle dönüştürüyorlar. Evet.
Şimdi kasıtlı yapıyorlar. Bizim bağlantı noktamız şöyle irdeleyeceğimiz şey. Derin düşünce alanı bilimlerin alanı. Bilimsel kategorilerin bulunduğu alan. Ve örneğin bizim kültürümüzde de bu konuda büyük bir zayıflık var. Asya bütününde şey bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Ya derin düşünceye geçememenin şeyi açıklaması o şeye götürüyor işte. Düşünce özgürlüğü konusuna götürüyor. Herhalde oradan giriyoruz.
Bir de ayrım alanı o da önemli. Ayrım Doğu kültüründeki o ayrımı
yani burada özgür düşünceyle kendinde ve kendi için düşünce değil ve mi? Düşüncenin düşünceyi nesne almasını mı, kavramlarla düşünceyi mi kastediyorsun?
Evet,
bu
evet,
yani tabii, özgür tabii, düşünce tabii, bu tanım tabii, olarak tabii, yani tabii, düşünce tabii. Düşünceyi nesne olarak tabii, alıyor tabii, ve tabii. Tamamıyla dışsal hiçbir şey yok, kavramlarla
düşünüyor. Düşünce kendini nesne alıyor derin evet. Düşünme alanında. Evet. Onu yapması için özgür olması gerekir ve şeyde
doğru. İşte burada Hegel'in kendi içine yansıma dediği şey de bu değil mi Aziz?
Kendine yansıma.
Yani evet.
Kendi
yani,
kendine nesne. Evet.
Senin kendi kendisini
nesne alması.
Nesne alması.
Tamam. Bunu derin düşünce.
Ha, yani bu değil mi?
Yansıma.
Evet. Kendi içine yansıma dediği şey. Ben derin, öyle anlıyorum.
Öyle anlaşılabilir. Anladım. Yani orada düşünceyle düşüncenin ilişkisi var çünkü. Orada onu yapmak için gereken şey özgür düşünce. Yani düşünce kendi özgür açılımına bırakıldığı zaman o taraf o kendini nesne almaya doğru gidiyor. Ha kendini nesne almamasının bir nedeni de şey olabilir. Belki bunu sonra tartışırız. Mitoloji ve din. Çünkü orada düşüncenin din. Yani daha sonraki dinler, tek tanrılı dinler. Orada düşünce kendini saltık olarak nesne almıyor ama Tanrı'yı nesne olarak alıyor ve dolayısıyla kendine dönmüyor ya da kendinin tasarımsal biçimine dönüyor.
Kara delik gibi yok oluyor düşünce yani.
Orada şeye girmiyor, evet. Derin düşünce kategorilerine ya da öz kategorilerine girmiyor. Yani nedenselliği merak etmiyor. Çünkü nedensellik Tanrı'ya bağlandığı zaman bütün mekanik biliminin gereksizleşmesi var.
Evet. Öz ilinek bağlantısını orada kuramaz mıyız?
Kur. Nasıl kuracağız?
Yani orada tamamen ilinek oluyor. O zaman Spinoza'nın töz anlayışından da bir şey kurarsan, yani Tanrı anlayışını anlatırken yanılmıyorsam Spinoza diye tek töz diye savunduğu şey bu değil mi?
Şimdi tek töz konusuna pek çok bağlantıda girdik. Evet. Yani şu an tabii ya o biraz daha galiba ince bir bağlantı. Yani derin evet. Düşüncenin durdurulmasının her kategoriyle nasıl ilişkilendirileceği. Şimdi o zaman şey, öz alanı, yokluk alanı. Tabii ki bu dolaysız yokluk değil. Hegel orada yokluk anlatımını kullanıyor ama şey de kullanıyor, olumsuzlama anlatımını da kullanıyor. İkinci paragraftan devam edersek...
Yani varlığın ortadan kaldırılmışlığı anlamını taşıyor.
Peki, evet, negatif varlık o ya da ortadan kaldırılmış varlık. Ortadan kaldırılmış dolaysızlık. dolaylı dolaysızlık diyebiliriz.
Hangi paragraf?
Bu 302'nin öz yansımadır diye. Hı. Evet. Şimdi kendi içinde kalan oluş ve geçiş devrimidir. Oluş ve geçiş devrimi. Yani oluş devrimi varlık alanında neydi? Varlık ve yokluğun birliği. Varlık ve yokluk demek oluş demek. Değil mi? Bu ikisinin karşılıklı orada şey, oranın dinamiğini sağlıyor. Varlık ve yokluğun. Yani bunlar birbirlerini yok ediyorlar. Bir yan yana kardeş kardeş durmuyorlar. Burada da oluş deviminin benzeri ya da ona karşılık düşen durum yansıma denen şey, onda ayırt edilen saltık olarak yalnızca kendinde olumsuz olarak, görünüş olarak belirlenir. Yani ayırt edilen, şimdi burada kendinde olumsuz olan olarak, kendinde olmayan olarak ya da yani ayırt edilen aslında ayırt edilen değildir demek istiyor. Bu, zor cümlenin anlamı bu. Görünüştür. Görünüşte ayrımdır ya da ayrım yoktur. Varlık alanında oluşun temelinde varlık belirliliği yatar ve bu belirlilik başkasıyla bağıntıdır. Şimdi varlık alanında oluşun temelinde varlık belirliliği yatar. Yani bu orada düşüncesini izlemek biraz zor. Ama varlık alanında belirlilik başkasıyla bağıntıyı gerektiriyordu. Varlık alanında olgusallık ve olumsuzlama vesaire bu tür şeyler. Kesin başkalık ilişkileri. Bunlar belirliliği oluşturuyor. Buna karşı yansıma alanında, pardon devam ediyoruz ve bu belirlilik başkasıyla bağıntıdır. Bu güzel. Yani öz alanın, varlık alanında belirlilik başkasıyla bağıntıdır. Bu çok rahat anlaşılan bir şey. Ama öz alanında şey yoktu. Başkası yoktu. Umut geldi. Yok, Umur, gördün mü binayı? Tamam, ileri doğru yürü, dördüncü basamak, ışıklı beni göreceksin. Bostancı önüne doğru. Tamam. Dördüncü apartmana gelince beni göreceksin.
Dönüş bürosunun karşısı.
Ve ikinci giriş ve daha bir şey yapmadı, öğrenmedim.
Değil
mi? Gelmedi mi? Evet, ben geldi. Düşünüyorum. Böyle çocuk. Kadıköy'le
değildi galiba.
Onlar gözüyle şey...